Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 24 Ağustos 2021 günlerden salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Küresel çapta COVID-19 vakalarının sayısı 212,5 milyonla ifade ediliyor en muhafazakar veriler itibariyle. Can kaybı da 4,5 milyon. Amerika'da 37 milyonu aştı vakaların sayısı. Hindistan 32,5 milyona yaklaştı. Dünya çapında da 5 milyar doz aşı uygulanmış durumda. Tabii 3. doz tartışmaları devam ediyor. Afganistan'ı tartışıyor. Dünya Afganistan'ı dikkatle izliyor. Tahliye operasyonları devam ediyor. Amerikan yönetiminin tahliyeleri 31 Ağustos'tan sonra genişletip genişletmeyeceği Taliban'ın kırmızı çizgisi olarak açıklanmıştı. Bu konu bugün G7 liderlerinin sanal zirvesiyle ele alınacak. Ancak Amerika'dan son gelen işaretler gerek kalmadığı yönünde. Hala tahliyeler devam ediyor ve bir yandan da Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Amerikan Başkanı'na Kabil Havaalanı'nın tahliye sonrası işletilmeye devam edebilmesi için baskı yaptığı, yani Taliban'ın üzerine baskı yapalım ve bu Kabil Havaalanı'nda işler tutalım dediği tartışılıyor. Pek çok tartışma var Afganistan'la ilgili olarak. Özellikle NATO ve ABD çekildikten sonra nasıl bir Afganistan olacağı. Taliban tanınacak mı, tanınmayacak mı? Şimdilik Batı'dan tanınma yönünde sinyal yok ama öte yandan da bir şekilde Taliban'la diyalog içerisinde, günlük diyalog tahliye için Amerikalılar tarafından açıklanmış durumda. Kabil Havaalanı eğer bir şekilde Taliban'la anlaşılarak işletilecekse Türkiye'nin de rolü olacak ve Batılılar bir şekilde bu çekilmeden sonra Afganistan üzerindeki etkilerini de çok yitirmek istemiyorlar gibi bir görüntü var. Tabii Çin'in Taliban'a yaklaşımını da günlerdir konuşuyoruz. Çin Komünist Partisi, Çin kendine has ve komünizmle yönetiliyor. Devlet kapitalizmi de olduğunu söylemek mümkün tabii ki. Dünyanın yükselen gücü ve Afganistan'da, Orta Asya'da kuşak yol girişiminin olduğu yerde bir Taliban yönetimi, radikal İslamcılık konusunda Rusya'nın kaygıları sürekli ifade edilirken Çinliler biraz daha soğukkanlı yaklaşıyorlar ve Taliban'la işbirliği yapma konusunda çok açık olduklarına dair mesajlar var. Afgan halkının tercihi ve seçimi gibi de ifadelendirilebildiğini gördük geçtiğimiz hafta bunun. Bugün biraz bütün bu tartışmaları, gelişmeleri tabii aktaracağım size programın ilk yarısında ama Çin'in Afganistan karşısında, Talibanlı bir Afganistan karşısındaki tutumunu anlamaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında Çin'i yakından takip eden gazeteci Gökün Göçmen'e bağlanacağız ve Çin'de bu olayın nasıl değerlendirildiğini, bütün bu gelişmelerin nasıl ele alındığını, nasıl yorumlar olduğunu soracağız. Taliban'ın ilerlemesi esnasında da kendisiyle görüşmüştük ama o kadar çok hızla gelişti ki olaylar, hızla başkenti ele geçiren ve hükümet kurmaya çalışan bir Taliban olgusu karşımıza çıktı. Yeni değerlendirmeye muhtaç durumdayız. Türkiye'de yakından ilgilendiriyor çünkü Kabil Havaalanı'nda en çok rol üstlenmek isteyen, arzu eden ülke Türkiye gibi gözüküyor efendim. Programın ikinci yarısında bakacağız. Tabii göç meselesi tartışılıyor. Özellikle Türkiye'yi de ilgilendiren tarafı Britanya Savunma Bakanı'nın tahliyeler sırasında belli sayıda Afgan alınacak Batı ülkelerine ama sanki seçilecekmiş gibi izlenim ediniyoruz. Çünkü tahliyelerden sonra bir işleme merkezleri oluşturulması önerisi Savunma Bakanı Ben Wallace'dan makalesiyle gelmişti. Bu tabii Türkiye'de de bir merkez açılacağına yoruldu aslında. Birebir Türkiye geçmiyordu içinde. Çok büyük tepkiler oldu. Tabii Türkiye'de göç meselesi sığınmacılarla ilgili Suriye nedeniyle çok tartışılırken üzerine bir de Afgan meselesi gelmiş oldu. Wallace yalanlama geçti. BBC de aktarmıştı bu makaleyi. BBC de özür dileyerek haberini düzeltme de geçti. Türkiye'den katiyetle iltica başvuru merkezleri kurulmayacağı yolunda da açıklamalar ard arda geldi. Hepsinin notlarını aktarmaya çalışacağım sizlere. Göç meselesi Avrupa'da da tartışılıyor. Tabii Rusya'da aynı şekilde Rusya liderliği de Afganistan bağlamında temaslarını sürdürüyor demek gerekiyor. Hepsini sürem el verdiğince aktarmaya çalışacağım ve programın ikinci yarısında da Gökhan Göçmen'le Çin ve Afganistan meselesini konuşacağız. Başlamadan önce frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de Twitter hesabından paylaşıyorum. Oradan da linki tıklarsanız, like de ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, 212,5 milyon Covid-19 vakası dünya çapında. Amerika'da 37 milyonu buldu. Amerika'da ilaç ve gıda idaresi BioNTech Pfizer aşısına tam onayı verdi. Bugüne kadar hep acil kullanım onayı pandemiyle mücadele etmek için Aralık itibariyle devreye sokulmuştu. Aşılamalar da ona göre yapılmıştı. Tam onay dün akşam saatlerinde, akşamüstü saatlerinde çıktı FDA'den. Bu sayede tabii aşı zorunluluğu gibi uygulamalara gerek kalmadan insanların teşvik edilmesi, tamam artık aşı hani acil onaylı değil, hakikaten işe yarayan bir şey, tam onay verildi denilmesi bekleniyor. Amerika'da da bazı üniversiteler, hastaneler, Savunma Bakanlığı bazı kentlerde başladı bile aslında aşıyı zorunlu kılması gündemde. Artık bundan sonra büyük olasılıkla zorunlu aşıyı da tartışmak durumunda kalacağız. New York'ta okul çalışanlarına, öğretmenlere zorunlu aşı uygulaması gelmiş durumda. Çin bu arada herkesten farklı bir örnek olarak bu pandemiyi ele alış itibariyle gözümüze çarpıyor. Çin Halk Sağlığı Komisyonu sıfır vaka sayısı, sıfır yerli vaka sayısı açıkladı. 6 hafta önce yeniden bu varyantlarla ilgili bir takım vakalar gündeme gelmişti. Derhal virüsün yayıldığı yerlerde kısmi önlemlere gidip fırlanmayı başarmışlar. Dün itibariyle 21 yeni vaka var Çin'de ama onlar da yurt dışından gelenler. Çin içerisinde vaka yok. Enfeksiyon görülen şehirlerde alınan tedbirlerin sonucu bu. Yani Amerika'nın tam tezat aslında. Çin'in durumu öyle. Amerika'da 20 Ağustos itibariyle, şimdi çok daha fazla ama 157 bin artık 300 binlerde vaka sayısı yok günlük ama hakikaten çok yüksek gidiyor hala. Çin'de ise delta varyantı sayısı 1200 ile sınırlı. Türkiye ile de kıyaslayabiliriz bütün bu durumu. Şimdi bir de tabii Amerikan istihbaratının meşhur Covid-19 raporu bugün açıklanması bekleniyor. Joe Biden Mayıs ayında Amerikan istihbaratına talimat vermişti. Araştırın Covid-19'un kökenini diye. Wuhan'daki Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvardan sızıldığı iddiaları çok konuşulmuştu. Dünya Sağlık Örgütü heyeti de gidip inceleme yapmıştı ve sonra kesin olarak saptanamayacağını, çok küçük bir olasılık olduğunu ve bunun insanlardan, hayvanlardan insanlara atladığı sonucuna ulaşmıştı. Ama biraz tabii siyaset, dünya siyaseti, sağlık da siyasetin dışında bir mesele değil. Gerek sağlık politikaları, gerek ülkeler arasındaki bu tür rekabetler düşünüldüğü zaman. Şimdi 90 gün süre vermişti Biden ve bugün doluyor Amerikan istihbaratının raporu Biden'a sunması bekleniyor. Tabii raporun içeriği anladığımız kadarıyla çok da Çin'e yüklenme şeklinde olmayacak gibi gözüküyor. Bilemiyoruz, henüz açıklanmadı ama Amerikan medyasında baktığım kadarıyla söylüyorum ben de size. Fakat Çin dışişleri şimdiden önlemini almış gözüküyor. Dışişleri sözcüsü Wang Wenbin açıklama yapmış. Amerikan istihbaratının çok da güvenilir bir kurum olmadığını söylemiş. Sözde araştırmaları, işte verileri asla hakikatlere dayanmayacak diyor Çin dışişleri sözcüsü. Farklı enformasyonlarda seçmeci bir biçimde suçu başkasına atmak için önceden belirlenmiş değerlendirmeler olacak bunlar diye söylüyor. Ama kimse buna güven duymayacak diye de eklemiş. Amerika ile Çin arasında COVID-19 bu küresel rekabetin artık içinde yer alan bir mesele halinde. Durum böyle. Muhtemelen rapor yarın açık bir şekilde kamuoyuna da yansıyacaktır. Hindistan'da 32,5 milyon demiştik. Britanya'da aşı karşıtları bir kez daha medya kuruluşlarını hedef aldılar. Dün daha önce geçen haftalarda BBC hedef olmuştu. Bu sefer de ITV News, Kanal 4 ve Kanal 5 News gibi haber programlarının sorumlusu olan ITN prodüksiyonun baskını söz konusu olmuş efendim. Almanya'da da pandemi nedeniyle Bundesbank, Merkez Bankası yani salgın etkisiyle beklenenden az büyüme sağlanacağını açıklamış durumda. Aylık raporunu açıklamışlar. 2019'un yani pandemi başlamadan önce son çeyreğindeki seviyenin %3,5 altında kalıyorlar. Çünkü 3. çeyrekte yeniden pandemiyle ilgili sorunlar yaşayabileceklerini de belirterek bunu söylüyorlar. Yunanistan'da COVID-19 aşısı olmayanlara çok sert tedbirler devreye sokuluyor. Aşı zorunluluğu Batı'da çok fazla konuşulmuyor ama uygulamalar itibariyle gidişat o yönde desek yeridir. 24 saatte 2628 vaka saptamışlar Yunanistan'da. 34 kişi de hayatını yitirmiş. Toplam işte 10 milyon civar nüfusu var Yunanistan'ın ve 561 binden fazla da vaka bu krizin başından bu yana. Yunan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias çıktı ve dedi ki 1 Eylül'den itibaren aşı olmayanlara çok ağır tedbirler getiriyoruz. Nedir bu tedbirler? Aşı olmayan ya da hastalığı geçirdiğine dair bir belge ibraz edemeyenler devlet daireleri dahil kamuya açık kapalı yerlere efendim PCR testi olsa bile giremeyecek. Bayağı bir ayrımcı uygulamalar devreye sokuluyor. Ayrıca devlet merkezlerinde, sağlık merkezlerinde ücretsiz PCR testi de yapılamayacak. Deniz, kara, hava yoluyla seyahat edecekler. 48 saat öncesinden PCR testi zorunlu olacak. Ama ayrıca bu testler bir şekilde devlet tarafından ödenmeyecek. Ayrıca restoranlar, kapalı yerler, açık veya kapalı belli oranlarda yerler, iki doz aşılanmış ve hastalığı geçirmiş olanlar alınacak. Geri kalan alınmayacak. Tüm sağlık çalışanları işine ara verilecek. Eğer aşı olmazlarsa özel hastanelerde ya da devlet hastanelerinde. Tabii ki işletmelerde de bir takım sinyaller şimdiden veriliyor. Aşılarını tamamlamamış ya da hastalığı geçirmiş olanlarla çalışacağını beyan eden işletmelere tam doluluk ile çalışma izni verilecek. Böyle bir durum. Ayrıca yoğun olan yerlere maske kullanımı da devreye sokuyorlar Yunanistan'da. Böyle bir çerçeve var. Rusya'da nihayet 19 bin altına vaka sayıları düşmüş. İsrail'de aynı şekilde yeniden kısıtlamalar devredeydi. Tokyo'da da Paralimpik Olimpiyatları başlıyor. Japonya'da normal olimpiyat oyunları bitti. Şimdi 5 Eylül'e kadar Paralimpik oyunları olacak. Türkiye umarım madalyayla döner. Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Hakan Cira Türkiye'yi temsil eden atletler efendim. Türkiye'de 18.857 son 24 saatte vaka. 232 can kaybı, 200 ila 230'lar arasında geçiyor. 90 milyonu da aştı bu arada aşı dozlarının sayısı. Okullar tabii bu arada açılıyor ve tedbirler açıklandı. Orada da tabii özellikle de aşıya dikkat ediyorlar. Tam doz aşıları tamamlaması ama öneri şeklinde Yunanistan'daki gibi değil. Haftada iki kez PCR testi aksi takdirde yapılmaları gerekecek. Okula maskeyle öğrenciler gidecekler. Maskeyle ilgili her türlü önlem alınacak. Veliler ve ziyaretçiler ise okula giremeyecek. Böyle bir tablo çıktı. İşte doğal havalandırması, okul bahçesinde kalabalık gruplar oluşturmamak gibi bir takım önlemler de alınacak derslerde. 40 dakikayı aşmayacakmış efendim. Evet, şimdi Amerika'dan birkaç başlığım vardı. Kongre baskınında bir göstericiyi vuran 35 yaşında eski bir hava kuvvetleri mensubuydu. Ashley Babbitt, onu vuran polis aklanmış, kanunlara uygun davrandı. Eğer engel olmasaydı kongre üyeleri tehlike altına girerdi diyorlar. 6 Ocak'ta Trump başkanlığı vermeyi reddederken baskın olmuştu kongreye, hatırlayacağımız gibi. Bir onu aktarmak istiyorum size. Bir de pandemi yüzünden Amerikalıların açlık sorununa dair Washington Post'ta bir makale yayınlanmış. Ekonomik koşullar tabii, enflasyon yükseliyor. Amerikalılar enflasyonist ortamdalar ve bu koşullar altında geçen yıla göre 2 milyon insan, ki yardımlar da yapılıyor, 2019'a da kıyasla 6 milyon insan gıda desteği almak zorunda kalıyormuş Amerika Birleşik Devletleri'nde, ki Biden'ın önlemlerine rağmen durumun bu olduğunu belirtelim. Ve Afganistan'a geçelim. Şimdi Afganistan'ın içinden önce gelen haberler, 12 rivayet o ki 12 üyeli bir konsey Afganistan'ı yönetecek. Bir İslam emirliği kuracaklar. Amerika'nın Foreign Policy dergisi bu bilgileri aktarmış. Tabii göreceğiz bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini. Molla Abdülgani birader içinde yer alacak. Lider olarak bakılıyor kendisine daha şimdiden. Molla Muhammed Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakup yine bu 12 üyeli konseyde yer alacakmış. Bir de Hakkani Ağı, yani aslında dünyanın terörist gördüğü kim varsa onlar Afganistan'ın yönetiminde olacak, öyle gözüküyor. Taliban Maliye Bakanı, İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakan Vekili atadı. Bir de üstelik Merkez Bankası'na bir başkan atadı. Yavaş yavaş hükümeti kurmaya çalışıyorlar. Öyle bir görünüm var. Merkez Bankası Başkanı eski başkan Ecmel Ahmedi ise ülkeyi terk etmişti kendisi. Taliban'ın gelirlerine dair ışık tutacak bir açıklama yaptı. Afyon üretimi, aslında Afganistan'da cari açığın büyük kısmını afyon üretimiyle kapadıklarını, 1 milyar doları da bulduğunu yıllık bunun duyurmuş durumda. Taliban'ın zaten gelir kalemleri içerisinde uyuşturucu, tabii içeride yasaklıyorlar ama dışarıya uyuşturucu gönderilmesi yer alıyordu ki dörtte bir, ben yarısı diye biliyordum, dörtte birlik bir rakam açıklamış durumda. Taliban bu şekilde organize olmaya çalışırken bir yandan Pençşir'de bir eski Kuzey İttifakı'nın benzeri bir direniş gelişiyor. Dün aktarmıştım size o konuyla ilgili gelişmeleri. Taliban Pençşir'i, ki orası bir vadi ve ırmağın geçtiği yer dışında her yeri çok dağlık bir arazi. Dolayısıyla oradan geçişler çok zor, savunulması daha kolay bir yer. Üç taraftan çevirdiği Taliban'ın belirtiliyor ve tabii bir yandan da müzakereler, Ahmet efsane komutan Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud'un liderliğindeki Pençşir direnişiyle Taliban arasında bir yandan müzakereler devam ediyor. Ama kuşatılmış durumdalar Taliban savaşçılarının, yüzlercesinin gönderildiği haberleri gelmiş. Tam sağlıklı haber alamıyoruz fakat bildiğimiz, anladığımız Pençşir'deki direnişle bir şekilde Taliban'ın müzakere ettiği, eğer müzakere başarılı olmazsa da çatışmaların ufukta gözüktüğünü söylemek mümkün. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas bu konuda açıklama yapmış ve demiş ki eğer bu müzakereler olumsuz sonuçlanırsa o zaman direniş uzun dönemli bir iç savaşla da sonuçlanabilir. Öngörülemeyecek sonuçları olabilir. O kadar güçlü olmadığını söyleyenler de var tabii. Yani bunu kestirmek şu an çok zor. Fakat Orta Asya Cumhuriyetleri kendi tedbirlerini alıyorlar Rusya'nın da destekleriyle. Tahliyelerle ilgili çok sıkıntılı başlıklar var. Özellikle Taliban'ın Amerikalılar ve Batılılar için çalışanları cezalandırmaya devam ettiği haberleri Batı medyasında yer alıyor. Türkiye'den de bir gazeteci gitti. Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy Kabil'e gitti son gelişmeleri aktarmak üzere. Dün ekranlarda gördük kendisini. Bir kadınla da röportaj yaparken Taliban üyeleri kendisini engellemiş ve epey bir gerilim yaşanmış. Sonuçta da görüntüleri sildirmişler. Bir kısmını da kurtarmış. Sakin ol, biz Türk'üz demiş Mehmet Akif Ersoy. Fakat dinlememişler. Türk mülk dinlememişler. O yüzden Kabil'le ilgili adım atarken dikkat etmek gerekiyor herhalde. Amerikalılar barkodlu tahliyelere başlamışlar. İnsanları tabii bunu organize edebilmek için bileklerine barkodlu bileklik takıyorlar. Yaklaşık 48 bin kişiyi tahliye ettiklerini söylüyorlar ki son 24 saatte de epey güçlenmiş bu iş. 21 binden fazla tahliye gerçekleşti diye açıklıyorlar. Avustralya'ydı, Yeni Zelanda'ydı. Onlar da kendi ülkelerinin en büyük tahliye operasyonu. 650 kişiyi getirmişler. Bir de Ukrayna uçağının kaçırıldığı iddiası ortaya atıldı ama pek gerçek çıkmadı bu. Bir takım zengin kişilerin, rivayet o ki, dövizle ödeme yaparak böyle kayıt dışı bir biçimde ülkeden çıktığı anlaşılıyor. Kimdir nedir henüz onu çözebilmiş değiliz efendim. Çin bu arada BM Cenevre ofisindeki Çin temsilcisi Chen Hu açıklama yapmış BM İnsan Hakları Konseyi, çünkü diyor ki Afganistan'da çok vahim insan hakları ihlalleri var. Çinli temsilci de diyor ki asıl ihlallerden sorumlu Amerika, Britanya ve Avustralya. Onların Afganistan'daki 20 yıllık savaşı sırasında insan hakları çok ciddi ayaklar altına alındı. Zaten 20 yıllık askeri güç kullanımı hiçbir sorun da çözmedi diye eklemiş. Şimdi Amerikalılar Taliban'la bir şekilde ortak çalışıyorlar bu tahliyeler için. Başka türlü olacak gibi değil. Devriye yapmıyoruz ama iletişim halindeyiz demişler. Bir de Kabil Havaalanı'nın kontrolünü konuşuyorlar. Anladığımız kadarıyla başlıklardan yavaş yavaş 31 Ağustos'ta bu iş bitecek mi? Amerikalılar kimileri Biden yönetimi biter 31'ine kadar görüşünde ama işte Amerikan Kongresi'nde mümkünü yok. Bütün askerleri, 6000 asker daha gitmişti tahliyeleri kolaylaştırmak için, hepsini çıkartamayız diyor. Taliban da kırmızı çizgi çekti 31 Ağustos'tan sonra hiçbir yabancı asker kalmaması gerekiyor diye. Dolayısıyla ondan sonra şu Kabil Havalimanı ne olacak işleri yavaş yavaş konuşuluyor. Onu anlıyoruz açıklamalardan. Günlük temelde temasları olduğunu söylediler. Biden karar vermesi lazım tabii 31 Ağustos'tan sonra. Bir yandan da Taliban'a sizin kırmızı çizginiz ama bir saldırırsanız bela çıkar mesajları da veriliyor Amerikan tarafından. Bugün G7'nin liderler zirvesi sanal ortamda düzenlenecek. Boris Johnson ev sahipliği yapacak ve rivayet o ki Biden'la da telefonda görüştü kendisi. 31 Ağustos'tan sonraya bunu sarkıtma arzusu var Britanya'da ama Amerikalılar tamamlayabiliriz vurgusu yapıyorlar. Biden yönetiminin en azından oradan sızan haberler bu şekilde. CIA direktörü de bu arada Taliban'ın siyasi liderleriyle Kabil'de gizlice görüşmüş. Pazartesi günü William Burns, bizzat CIA direktörü, Abdülgani biraderle bir araya gelmiş. Washington Post gazetesinin haberi bu. Acaba neler pişiriliyor diye insan merak ediyor. Sadece tahliyelerle mi ilgili bütün bunlar? Bunların hepsini göreceğiz. Amerikalıların bundan sonraki adımlarını da göreceğiz. Almanya'da bu arada 31 Ağustos'tan önce bu işi hızlandırma çabasındayız. Çok eleştirildi Almanya hükümeti tahliyeler konusunda, insanları geride bıraktıkları için vesaire. Savunma Bakanlığı 43 ülkeden 3000 civarında insanı uçakla çıkarttık dışarıya diye açıklama yaptı. 143'ü bunların sadece Almanya vatandaşıymış, 1800'ü Afganistan vatandaşıymış. Bir de 350 AB vatandaşı varmış içinde. Tabii eleştirileri savuşturmaya çalışıyorlar. 31 Ağustos'tan sonrası için de çözüm arayışı içinde olduklarını belirtirken Taliban'la da görüştüklerini Almanlar açıkça söylüyorlar zaten. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas açıklama yaptı ve dedi ki Türkiye, ABD ve Taliban'la görüşüyoruz. Yani bir şekilde bu Kabil Havaalanı'nı Türkiye'ye bırakmak için bir takım zeminler hazırlanıyormuş. İzlenimi edinmemek mümkün değil bu söylemlerden. Güvenlik garanti altına alınırsa havaalanının açık kalması. Yani Taliban bütün ülkeyi ele geçirmiş, Panjshir dışında, vadi dışında, Afganistan havaalanını bu kadar süper güçleri kovduktan sonra onlardan birine devreder mi sorusu hala açık tabii ki. G7 zirvesine bakacağız yarına, onun düşecek içeriği tabii ki. Pakistan bu arada İran'la birlikte Taliban'a, teröristlere desteğe son verme baskısı yapıyor. Kapsayıcı hükümet kurma. Tabii Taliban, El-Kaide ile ilişkimiz yok, IŞİD'le savaşıyoruz filan diyor. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu görmek gerekiyor, beklemek gerekiyor. İran'da henüz Taliban'ı tanıma noktasında değiliz diye bir açıklama yaptı ama bir yandan da akaryakıt göndermeye başlamış. Taliban'ın talebi üzerine, ki Lübnan'a da gönderiyorlar, dün aktarmıştım ben size gelişmeleri, yeniden akaryakıt ihraç etmeye başladıklarını açıkladılar. İşin insani yanında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Afganistan'ın komşularına sınırlarını açık tutmaları çağrısı var. Avrupa Birliği 200 milyon euro çıkartıyor Afganlara insani yardım miktarını arttırma kararı almışlar. Airbnb'den bir açıklama geldi. Dünya çapında seyahat ve konaklama platformu biliyorsunuz. Başka bir ülkeye gittiğiniz zaman evi kiralıyorsunuz ya da evin odasını kiralıyorsunuz son derece makul fiyatlara. Afgan mültecilere 20 bin sığınmacıya ücretsiz konut sağlayacaklarını duyurmuşlar. İnsani bir adım. Lüksemburg sadece 8 kişiyi Afganistan'dan tahliye etmiş. Oturum hakkı verecekmiş. Onlar seçiyorlar oluyorlar zaten. Şimdi tabii burada Türkiye'nin tartıştığı mesele de Afganlar bir üçüncü ülkelerde bekleyecekler Amerika'ya gitmek için vize işlemlerinin bitmesi için. O da hemen olacak bir şey değil bu kadar çok sayıda insanın. Türkiye'de de bu merkezlerden kurulabileceğine yorulmuştu aslında. Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'ın makalesinde Türkiye anılmıyordu. Ama işte zaten Afrika'da Danimarka mesela öyle işleme merkezleri kuruyor. Ben Wallace'ın makalesinde de bölgesel merkezlerde Türkiye'de bir merkez kurulacağı iddialarının spekülasyon olduğunu söylemiş, yalanlama geçmiş. BBC de buna yer vermiş. Aslında yazının içeriğine baktığınız zaman çıkarttığınız sonuç oydu. Öyle demek lazım. Yani kastettikleri oydu, imaen. Dolayısıyla BBC tabii bir düzeltme geçmiş. BBC Türkçe düzeltme yayınlamış bu konuda. Böyle bir Sehven Bakan'a atfen yayınladık, düzeltiriz diyerek aktarmış. Tabii Ankara'dan tepkiler gelmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yalanladı bunu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da aynı şekilde BBC Türkçe'nin haberini yakışmadığı böyle köklü bir kuruluşa diyerek eleştirdi. Muhalefeti eleştirdi, hemen haberin üzerine atladılar. Ben ona çok üzüldüm dedi. Ama yani açık sınır politikasıyla bu 5-6 milyon sığınmacı Türkiye'ye doluşunca tabii insanlar Afganistan krizinde de olacak mı diye bir de bir sürü YouTube videosu var. Doğal olarak böyle yorumluyor herkes. Göçmen memleketi haline geldi Türkiye. Dolayısıyla da doğal bir refleks olarak görmesi lazım. Üzülmek yerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açık sınır politikası tabii. Bütün bunların baş sebebi her gelen gelebilir biz insani olarak bütün Müslümanlara açığız dediğiniz zaman sonuçları tabii bu oluyor. Muhalefeti üzülmemesi gerekiyor. Çavuşoğlu'nun pratik reel politikada uygulamalarına da bakması lazım bana sorarsanız. 200 civarında vatandaş var dönmek isteyen bir sürüsünü 1404 kişi tahliye ettik diye de duyurmuş durumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Yunanistan Başbakanı'ndan açıklama var. Göç akınlarının kısıtlanması Türkiye ve Yunanistan'ın yararına diye. Tabii yani kitlesel göç bir ülkeye böyle bir anda 10 bin kişi 20 bin kişi girdiği zaman o işin için altından kalkmak, yani insani olarak pek çok güzel cümle kurabiliriz ama altından kalkmak için ekonomi gerekiyor. Kendi vatandaşınıza bedellerini de sorgulamak durumunda kalıyorsunuz. Hayatın gerçekleri maalesef, yoksa elbette bütün insanlık hepimiz göçmenleriz. Herkes göçmen ama onu demekle bitmiyor iş maalesef. Yunanistan Başbakanı da bu işin yani siz sığınmacıları alıp sonra Yunanistan kapılarından bırakmaya kalkmayın. İki ülkeye de zararı var vurgusu yapmış. Bu arada Polonya, Avrupalılar bu konuda çok ikiyüzlüler, çok insani şeylerden bahsediyorlar ama Doğu Avrupa'da Polonya, Belarus sınırına duvar örecekmiş. Bilmiyorum Belaruslular kitlesel olarak Polonya'ya göç etmek isterler mi tabii. Almanya Federal İş Ajansı bu arada 400 bin göçmene yılda ihtiyaçları olduğunu söylemiş. Herhalde en kötü işleri yapabilmek için ucuz işçi ihtiyacının da etkisi vardır. İş gücü, sığınmacı denklemi de burada önemli. Danimarka'da ise bir çete üyesi ülkeden sınır dışı edilmiş ama sonra sığınmacı gibi yaparak tekrardan ülkeye girmiş. Onlar da bu açılardan olayı tartışıyorlar. Ve Rusya'da uluslararası temaslarını sürdürüyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patrushev, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'la Afganistan durumunu ele almış. Vladimir Putin Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bu arada görüştü. Tabii Orta Asya jeopolitiği bağlamında ve aynı şekilde Kırgızistan'ın kaygıları bu anlamda ve kolektif güvenlik anlaşması örgütü bağlamında tartışmalar var Rusya'da elbette. Kırgızistan, IŞİD ve El-Kaide'nin uyuyan hücreleri var bölgede. Bunlarla ilgili uyanık olmak lazım vurgusu yaptılar. Ve özellikle Kırgızlar Amerika'nın bu çekilmesinin bölgesel güvenliği olumsuz etkileyeceğini de düşünüyorlar açıkça. Bunu dile getirmişler. Evet, Ukrayna ile ilgili Kırım Platformu dün toplantı yapılmıştı. Rusya'nın sert tepkileri olduğunu burada biliyoruz Ukrayna konusunda. Özellikle de pek çok ülkeyi, bu toplantıya katılan ülkeyi not ettiklerini dile getirmişlerdi. Yabancı topraklar hakkında etkinlikler düzenleyip kendinizi rezil etmeyin diye de Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'ye mesaj gitti. Tabii Kırım dediğimiz 1950'lere kadar Rusya Federasyonu'nun bir parçasıydı. İdari bölünmeler, Ukrayna'da zaten Sovyetler Birliği'nin parçasıydı. Biraz tarihselliğiyle birlikte bakmakta fayda var. Ulus devletler 1990'dan sonra sadece kurulmuş yapılar değil. Sınırlardaki oynaklık hangi gerekçelerle, hangi tarihsel sebeplerle olmuş, yaşanmış, onlara da bakmak gerekiyor. Kırım'ın da Ukrayna'ya Hruşçev zamanında hediye edildiğini de unutmamak gerekiyor. Herhalde oradan yolu çıkarak söylemiş olsa gerek efendim. Evet, bunun dışında Orta Doğu'dan birkaç başlıkla tamamlayacağım. Gökhan Göçmen'e bağlanmadan önce... dikkat çekici bir biçimde Irak'ın kuzeyine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları, hava harekatları var. En son Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte 28 hedef vurulmuş bölücü terör örgütüne yönelik diye aktarılıyor. Irak'ta IŞİD operasyonu yapılmış, Selahattin vilayetinde 3 militan öldürülmüş, uyuyan yüceler orada da var. İran'ın Lübnan'a akaryakıt, Lübnan akaryakıt krizi içerisinde dün detaylı aktarmıştım. Göndereceği Hasan Nasrallah tarafından da duyurulmuştu. Bu tartışmalar var. Lübnan'da akaryakıttan sonra depolarda bir sürü ilaç bulmuşlar. Onlara da el koymuşlar. Sağlık Bakanı açıklamış, tonlarca ilaca el koymuşlar. Lübnan yani fiilen devletsiz bir acayip anarşik bir ülke haline geldi hakikaten. Hiçbir düzen yok. Birileri de ilaçları stoklayabiliyorlar, birileri de ilaçsızlıktan perişan oluyor tabii. Tahran'da ise, İran'da ise Ali'nin Adaleti isimli bir hacker grubu, Evin meşhur acımasızlığıyla namlı cezaevi infaz kurumu Evin hapishanesinden işkence görüntülerini yayınlamış efendim. Gerçekten çok acıklı. Kameralarını hacklemişler, o yolla elde etmişler. Ve Evin hapishanesinin başındaki yetkili de işkenceyi kabul eder gibi özür dilemiş. Özür dilemek tabii ki yetmiyor. Mehdi Hac Muhammedi tüm sorumluluğu kabul ettiğini, yanlış yapanların ciddi şekilde üzerine gitme sözü verdiğini duyurmuş durumda. Evet. Ve son olarak Tunus'tan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Saied 25 Temmuz'da aldığı istisnai kararların geçerlilik süresini uzatma kararı almış. Ülkede ihvancı yapılanmanın büyük zararlar verdiğini söyleyerek 25 Temmuz'da ipleri eline almış. Hişam el-Meşişi'yi de görevden almış, parlamentonun dokunulmazlıklarında kaldırmıştı. Ennahda hareketi yürütme ofisini, Ennahda dediğimiz Müslüman kardeşler yani, feshettiğini duyuran bir açıklama yapmış bu arada. Bakalım başka ne yapacaklar. Bir ara verelim efendim şimdi. Seven Nation Army'yi seçmişler. Zelade'yi dinleyelim ve az sonra Gökhan Göçmen'le Çin, Afganistan, Taliban'ı konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
About it, every single one's got a
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci, yazar Gökum Göçmen var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum sevgili Gökun. Şimdi Çin'i epeyce sık konuşmaya başladık. Tabii olaylar öyle bir gelişiyor ki konuşmadan olmuyor. En son Afganistan'ı da biraz ucundan da konuşmuştuk ama olaylar çok hız kazandı. Taliban hemen Kabil'i ele geçirdi. ABD ve NATO'nun çekilmesi sürecinde. Ve karşımıza biraz farklı bir Çin çıktı Afganistan'da, Taliban'la Afganistan karşısında. Çok dikkat çekici, herkesin dikkatini çekiyor. Tabii 20 yıllık bir işgal durumu, Afganistan'ın 20. yüzyıldaki tarihi de çok sancılı bir tarih hepimizin bildiği gibi. Ama kimse de Çin kendine özgü komünizmle yönetilen ilericilik vasıfları atfedilen, kamuculuk, halkçılık atfedilen Çin'in şeriat idaresi altında İslam emirliği kuracak bir ülkeyle bu kadar açık bir destek vermesini belki beklemeyenler vardı diyelim. Öncelikle bu konu hiç Çin'de yani işin jeopolitiğini, Çin açısından önemini de gerçekten konuşmak lazım elbette. Ama bu konu hiç Çin'de gündeme taşınıyor mu? Bunu ele alanlar, dile getirenler ya da tartışanlar ya da nasıl tartışılıyor, öyle sorayım. Sadece dünyanın geri kalanı ya da laiklik gibi hassasiyetlere sahip Türkiye gibi ülkelerden mi böyle refleksler geliyor? Ne dersin? İzlenimlerini merak ediyorum. Takip ediyorsun, yakından biliyorum çünkü.
Evet. Şimdi Çin açısından tabii Türk kamuoyunda olduğu gibi bir laiklik eksenli bir tartışma görülmüyor. Hatta Çin'e, özür diliyorum, Afganistan'a, Taliban'a bu anlamda kredi açan yazıları görmek de mümkün. Örneğin dün Global Times gazetesinde yayınlanan bir makalede Taliban'ın geçen süre zarfında bir reforma uğrayabileceği, reforma uğradığı, değişebildiği ve bunun nihayetinde de aslında dünyadaki birçok İslam emirliğinden daha da ılımlı olabileceği yönünde bir tahlil yer aldı. Ama tüm bunların ötesinde Çin'in geleneksel uluslararası ilişkiler yaklaşımı uyarınca herhangi bir ülkenin yönetim sistemine ya da oradaki insanların neyi seçtiğine dair bir tartışmaya girmekten imtina ediyor. Yani uluslararası ilişkilerde buna dair herhangi bir doneyi görmek mümkün değil. Bunu Suudi Arabistan'la ilişkilerinde de böyle kurguluyor. Türkiye ile ilişkilerinde de böyle kurguluyor. Dolayısıyla hatta kendi ülkesinin yönetim sistemini dahi başına, sizin de program başında söylediğiniz gibi, Çin'e özgü sosyalizm getirerek aslında sosyalizmin de böyle evrensel ve her ülkede aynı tipte uygulanamayacağı yönünde bir tahlil geliştirmiş durumda. Dolayısıyla Çin'i yakından takip edenleri şaşırtmamıştır diye düşünüyorum.
Evet.
Tabii Türkiye'de belirli bir kamu hassasiyeti ve farklı bir siyasi atmosfer olduğu için tartışmalar birbirinden çok daha farklı yönde ilerliyor. Evet. Çin kamuoyu ve Türk kamuoyunda.
Evet. Peki şimdi özellikle Çin'in tabii elinde önemli ekonomik silah var artık Orta Asya'ya yönelik. Kuşak yol girişimi teşvik edici bir şey. Bu devrim beklenmediğine göre toplumsal anlamda bir evrim beklentisi var anladığım kadarıyla. Bu evrimin sağlanması için de bir ekonomik teşvik modeli. Şimdi burada tabii Amerikan yönetimi bugüne kadar açıkçası Afganistan vakası, tabii Sovyetler Birliği yeşil kuşak, kimileri teori diyor ama ayan beyan da ortada olan bir girişim demek lazım yeşil kuşak için. Bugüne kadar siyasal İslam hep Amerikan ya da Batı ajandasında hep kullanışlı bulunmuş bir olgu. Çin oradan bunu devralıp kendisi evirmeyi mi hedefliyor? Buna dair temkin payları tam olarak nedir? O bağlamda ne? Çünkü Çin'in de kendi içinde aşırılıkçılık diye nitelendirdiği bir olgu var. Dolayısıyla yıllarca, on yıllarca Batı'nın elinde bir aygıt olan bir şeyi evirmek mi hedefleniyor burada? Nasıl bakılıyor?
Bunu anlamak için yani Taliban'ın ABD ile olan, daha doğrusu ABD kuvvetlerinin çekilmesinin Çin'de nasıl yankılandığını görmek gerekir. Çünkü bu soru bizi neticede Çin'in Taliban'ı nasıl gördüğüne de götürecektir. Şimdi ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi Taliban'ın bir zaferi ve yabancı işgaline son vermesi olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla aslında Taliban'ı bir kurtuluş savaşı tırnak içerisinde vermiş bir örgüt olarak tanımladıklarını söylemek de mümkün. Nihayetinde ABD'yi ve yabancı, daha doğrusu NATO ve ABD askerlerini ülkeden çıkarmaları günün sonunda Çin için olumlu bir atmosferi beraberinde getiriyor. Bununla birlikte ABD'nin elbette küresel anlamda hegemonyasının zedelendiğini, erozyona uğradığını, itibar kaybı yaşadıklarını düşünüyorlar. Bu anlamda ABD'nin yenilgisini bir kağıttan kaplan, ABD ordusu demek ki kağıttan kaplanmış şeklinde yorumlarla süslüyorlar. Özellikle ABD'nin Afganistan'dan kendi askerlerini ve birlikte iş takibi yaptıkları Afganları tahliye edemeyişini de buraya ekleyerek bir açık bir yenilgi görüyorlar ve buradan, daha doğrusu Taliban üzerinden de diğer hasımlarına mesajlar vermeyi ihmal etmiyorlar. Ne o mesajlardan birisi, en kuvvetlisi nereye gidiyor? Tayvan adasına gidiyor. Evet. Biliyorsunuz orada da bağımsızlık ya da bölücülük, Çin'in deyimiyle Çin ana karasından ayrı ve bağımsız bir ülke olmayı hedefleyen Demokratik Parti bulunuyor. Demokratik İlerleme Partisi bulunuyor ve Taliban üzerinden, Taliban'ın daha doğrusu ABD askerlerini ülkeden çıkarması üzerinden sık sık bu ülkelere de bu adaya da mesaj veriyorlar. Diyorlar ki bakın, ABD ilk kez müttefiklerini yarı yolda bırakmadı. Bu son da olmayacak. İşte Vietnam'da bunu yaptı, Afganistan'da bunu yaptı. Yarın sıra size de gelebilir şeklinde yorumlarda bulunuyorlar. Dolayısıyla siyasi bir pencereden bakacak olursak Afganistan'da ortaya çıkan tablo birçok açıdan Çin'i tatmin eden bir tablo. Bunun dışında bu Afganistan'daki Taliban hareketinin siyasal İslam'ın bir parçası olması şeklinde kategorik bir değerlendirmeye almıyorlar. Sanıyorum İran da özellikle buna böyle bakıyor. Yani İran'ın yaklaşımına bakacak olursak burada farklı bir plan, farklı bir beklenti olduğunu görüyoruz. Bu arada kamuoyunda şöyle bir algı da var. Yani bütün belirleyen, satranç tahtasında bütün hamleleri belirleyen ABD'dir. Çekiliyorsa bile vardır bir bildiği, işte 3 hamle sonra başka bir şey yapar gibi, ama bunun da çok doğru bir tahlil olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü Çin uzun zamandan beri aslında Taliban'la ilişki içerisinde. Yani 1982'de bakın, hatta tabii Taliban o zamanlar böyle kurumsallaşmış bir örgüt değil ama değişiyor. İşte Afganistan'ın küresel bir stratejik öneme sahip olduğunu, Afganistan üzerinden Çin'in çevrelenmeye başlayabileceği tespitinde bulunuyor. Şimdi 88 yılına gelindiğinde bir güvenlik endişesiyle buradaki savaşçılarla bir iletişim kuruyorlar. Diyorlar ki bizim sizinle 90 kilometrelik bir sınırımız var ve burada Uygur savaşçılara kamp tahsis ediyorsunuz. 90'lı yıllarda örgütün kurucusu, Taliban'ın kurucusuyla Pakistan'da görüşüyor Çin. Bu da onlar için oldukça önemli. Yani perde gerisinde muhteşem bir diplomasi yürütüyor. 2019 yılında yine bugün Taliban'ın başında olan birader Çin'i ziyaret ediyor. Bu basına çok fazla yansımıyor ama 2019 yılında da, yani bir taraftan da ABD ile iletişim içindeyken Taliban, diğer taraftan da Çin'e kadar gidiyor ve orada çeşitli iletişimlerde bulunuyor. Yine bu yıl Temmuz ayında biliyorsunuz zaten tam kadro olarak Çin kentine gittiler, Çin'de, ve orada ağırlandılar. Dolayısıyla aslında Çin bu sürecin sadece bir seyircisi ya da sadece ticari anlamda etkileyeni değildi, aynı zamanda diplomatik olarak da her zaman müdahil oldu sürece ve şu anda gelinen tablo açısından da ABD ile olan rekabeti içerisinde Taliban onlara ne kadar faydalıysa o kadar çok kredi veriyorlar Taliban'a, böyle söyleyebilirim.
Evet. Peki işin ekonomisi, hemen Amerikan medyası, Batı medyasında haberler çıkmaya başladı. Biz bilmiyor değiliz. Afganistan tabii zorlu bir coğrafya ama öte yandan da çok nadir bulunan materyaller, zengin bir coğrafya. Hatta 1 trilyon dolar veya daha fazlası varlığı var vesaire. İşin ekonomisi konuşuluyor mu? Nasıl konuşuluyor?
Evet, işin ekonomisi tabii söz konusu Çin olunca en çok tartışılan başlıklardan bir tanesi. Şimdi tabii Afganistan biliyorsunuz bu lityumun Suudi Arabistan'ı olarak anılıyor ve tabii nadir elementleri bütün dünyanın artık ihtiyacı var. Yani bu akıllı arabalarda, elektrikli arabalarda kullanılacak, akıllı telefonlarda kullanılacak büyük bir açık var. Afganistan bu anlamda bir Suudi Arabistan nasıl petrol zengin ise Afganistan'da böyle zengin. Yine bakır oldukça önemli bu pandemi koşullarında. Neredeyse bir tonu 10 bin dolara kadar geldi ve hatta küresel talep şimdi %43 arttı, daha da artacağı tahmin ediliyor. ABD'nin raporlarına göre petrolü de bunun içine katacak olursak yeraltı zenginliklerinden Afganistan 3 trilyon dolara kadar gelir elde edebilir. Dolayısıyla Çinli şirketler bunun farkında ama aynı zamanda da böyle bir anda Afganistan'ın içerisine atlayacak ve bütün yumurtaları aynı sepete koyacak kadar da böyle risk alamıyorlar. Özellikle devlet şirketleri. Şimdi Çin'de Afganistan'a bakışta devlet şirketlerinin ve özel şirketlerin iki farklı bakış açısından bahsetmemiz mümkün. Devlet şirketleri daha çok bekle ve gör politikasını uyguluyorlar. Neden?
Evet.
Çünkü muhtemel ABD yaptırımlarından endişe ediyorlar. Özellikle kendilerini küresel bankacılık sisteminin dışına itebilecek yaptırımlardan endişe ediyorlar. Bunu İran'da gördük. İran'a yaptırım uyguladığı zaman tekrar Trump, Çin şirketlerinin çok büyük bir çoğunluğu İran'dan çekilmek zorunda kalmıştı. Dolayısıyla böyle bir yaptırım tehdidinden kamu şirketleri oldukça endişe ediyor. İran tipi yaptırımlar birinci sıraya yazılabilir ama sadece bu değil, aynı zamanda şimdi biraz önce bahsettiğimiz maden işletmeleri oldukça meşakkatli işler. Bunun için teknik bir altyapı gerekiyor, uzmanlık gerekiyor, kalifiye eleman gerekiyor ve elbette istikrar, güvenlik gerekiyor. Şimdi Afganistan'a baktığımız zaman bu saydığım unsurlardan hepsi olsa dahi Çinli şirketlerin ne kadar sürede işe başlayıp ve ne kadar sürece kar elde edebilecekleri belli değil. Zaten büyük bir belirsizlik var. Yani bu kapsamda büyük projeler. Örneğin 2017 yılında hatırlayacaksınız. MES-AYNAK projesi vardı. Orada Çinli bir meteoroloji kurumu almıştı. Çin'in en büyük yatırımlarından birisidir o. İşte bugün Çin medyasına demeç vermişler. Ya tamam, elbette ABD işgali burada bizim işlerimizi aksattı ama diğer taraftan da altyapı eksikliği, hukuki düzenlemeler, kalifiye eleman eksikliği gibi birçok noktada eksiklikler var ve bunlar bizim aslında boyutumuzu, bizim elimizin kolumuzun uzanabileceği yerler değil. Bunlar ancak siyasi bir yönelimle olabilir diye devlet şirketlerinde başta ABD endişesi olmak üzere diğer eksikliklere karşı da bir şüphe var. Özel şirketler ise tabii kendilerine daha rahat oyun alanı bulabiliyorlar. Özel şirketler daha fazla yatırım yapmaya hevesli. Hatta çoğu kamuoyunu, Türk kamuoyunu çok fazla bilinmez. Kabil'de bir Chinatown var. Yani Çin şirketlerinin Kabil içerisinde yer aldığı, bunun içerisinde tekstilciler de var, kablo yapanlar da var. Böyle bir kompleks Chinatown dedikleri. Bunun sözcüsü yaptığı açıklamada şunu söylüyor. Taliban bize geldi, Taliban üyeleri bize geldi. Herhangi bir sıkıntı olması durumunda bize derhal yardımcı olacaklarını ve bu ülkede kalmamızı, dostluk temennilerini ilettiler. Biz de geleceğe dair burada umutluyuz, kalmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızı da arttıracağız. Şimdi tabii küresel bankacılık sistemiyle çok fazla ilgisi olmayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırımlarını devam ettirmesi elbette Afganistan sahasında onlar için de mantıklı gibi gözüküyor. Çin açısından da şöyle bir şey, bu işletmeler aynı zamanda Çin'in sivil diplomasisini de temsil ettiği için elbette Pekin yönetimi tarafından da ilerleyen dönemlerde teşvik edilecektir. Ama ben bu tartışmaların özellikle 1 trilyon dolar, 3 trilyon dolar bütün bu madenler kısa vadede Çin'in hemen bu ülkeye girip ve hemen kollarını sıvayıp bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü küresel atmosfere dikkate almak zorundalar. Örneğin G7 zirvesi işte toplandı, Afganistan kurulu. Oradan bir yaptırım çıkacak mı? ABD 9,5 milyar dolarlık mal varlığını dondurdu bunları.
Dondurdu. Evet.
Dolayısıyla gelecekte bir İran tipi yaptırım, Venezuela tipi yaptırımda Çinli büyük kamu işletmelerinin elini kolunu bağlayabilir. Zaten Çin'in de asıl şu anda önceliği, bence Taliban'ın da asıl önceliği istikrar ve uluslararası arenada tanınma. Bunun sonrasında elbette şirketler bir kez daha yatırım planlarını gözden geçirecektir diye düşünüyorum.
Evet, peki. Bu bağlamda son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii Amerika çekildi, bir hegemonya düşüşü, herkes tartışıyor, Amerika'nın içinde de tartışılıyor. Fakat çekilirken de çekildiği alanlarda istikrar olmaması ya da en azından rakiplerinin işine yarayacak bir istikrar olmamasını da.
Çin'de baktığımız zaman zaten Afganistan üzerinde baktığımız zaman Çin'in bir tespiti daha var, onu da söylemek gerekli. Şimdi elbette Taliban'ın ilerleyişini burada Afganistan'ın yenilgisi ve itibar kaybı olarak yorumlamakla birlikte çok da böyle saf bir biçimde bunu söylemiyorlar. Arka planda aynı zamanda Çin şunu da görüyor. ABD zamanında Vietnam'da da bir yenilgi aldı ama itibarı bir günde kaybolmadı. Böyle de bir tablo var Çin genelinde. Bunu da eklemek lazım diye düşünüyorum.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de. RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz.